Yeni konuğum Deniz Gündoğan İbrişim. Deniz'le Gaflet kitabını konuşacağız. Modern Türkçe Edebiyat'ın cinsiyetçi sinir uçları. Deniz ve Sema Kaygısız bu kitabı yayına hazırladı. Öncelikle hoş geldin Deniz.
Hoş bulduk İbra.
Sen İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorsun. Sonrasında edebiyatla ilgili çalışmalarını devam ediyor. Şu an doktoranı yapıyorsun diyebiliyorum. Karşılaştırmalı edebiyat ve ekofeminizm ile ilgili ya da işte edebiyatla ilgili çalışmalarına devam ediyorsun. Seni kısaca böyle tanıtmış olayım. Belki sen de kendinden bahsedersin.
Tamam, çok teşekkür ederim. Öncelikle davet için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Dediğin gibi İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı mezunuyum. Uzun yıllar oldu. 2001-2000 mezunuyum. Sonrasında hem İstanbul Üniversitesi kadın çalışmalarında hem de Central European Üniversitesi Budapeşte de kadın çalışmaları, gender studies, toplumsal cinsiyet üzerine iki tane yüksek lisans yaptım. Hatta tezimde Latife Tekin'in romanlarında feminist büyülü gerçekçilik çalışmıştım. Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çalıştım. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak. Daha sonra 2014 yılında Fulbright Bursu ile birlikte doktora eğitimim için Amerika'ya gittim, Washington Üniversitesi'ne. Karşılaştırmalı Edebiyat doktorumu tamamladım 2020'de. 2021'den itibaren de Sabancı Üniversitesi'ndeyim. Marie Curie bursiyeri olarak doktora sonrası araştırmama hem devam ediyorum hem de dersler veriyorum. Su Gender Merkezindeyim. Aslında benim çalışma alanlarım hem karşılaştırma edebiyatçı olarak ve edebiyat tarihçisi olarak kültürel travma ve hafıza çalışmaları, toplumsal cinsiyet çalışmalar, queer çalışmalar ve tabii ki hani dünya edebiyatı ve daha sonrasında da özellikle doktora süreci boyunca ve doktora tezimde de edebiyatla çevre çalışmalarını, daha çok postkolonyal edebiyat ve Türkçe edebiyatla çevreci beşeri bilimleri birleştirmeye çalıştım. Biraz da hani travma anlatılarına, travma romanlarına, dünya edebiyatındaki travma temsillerine ekolojik perspektifte yaklaşan bir tezim oldu. Şimdi de artık tezimin biraz daha genişletilmiş haline ilk kitabım üzerinde çalışıyorum. Rutledge Kitap Evi'nden çıkacak bir monograf üzerinde çalışıyorum. Bunda da dünya edebiyatından, özellikle sömürge sonrası edebiyattan, Türkiye edebiyatından, Orta Doğu edebiyatlarından, Orta Doğu coğrafyasından çevresel travmaya, çevresel travmayı nasıl tanıklık ettiğimize ve buradan doğan da yeni anlatım biçimlerine, yeni hikayeleme biçimlerine bakmaya çalışıyorum.
Kıraathane'de bir programda da bu çevresel travmalar üzerine sunumun vardı, programın vardı, iki bölümlük diye hatırlıyorum. Onda da onu, yani o çevresel travmaları ve çevre ile ekofeminizmi birleştirmiştim. Ben de keyifle dinlemiştim.
Çok teşekkürler.
Şimdi bu kitapla ilgili Sema Kaygısız'la bir çalışmanız var. 2019'da yayınlanıyor kitap. Türkçe edebiyatın cinsiyetçi yaklaşımlarını çeşitli yazarlarla ele alıyorsunuz ve kitapta şöyle bir cümlen var. Cesaret ve yaratıcılıkla örülen bir yüzleşme diyorsun. Bu kitap tam olarak bu yüzleşmeyi mi anlatıyor ve bu yüzleşme ne?
Teşekkürler Gaflet'i sorduğun için. Gaflet sevgili Sema ile birlikte, sevgili Sema Kaygısız'la birlikte hazırladığımız 2019 yılında çıkan bir çalışma. Ama çok öncesi de var. Yani bir 2-3 senelik bir yoğun çalışma sürecimiz, emek sürecimiz oldu. Sevgili yazarlarımızla, kıymetli yazarlarımızla birlikte. Daha çok burada Osmanlı'dan, yani işte geç Osmanlı döneminden modern Türkiye'ye kadar uzanan bir kalın hattı takip etmeye çalıştık. Türkçe edebiyatta özellikle her türlü cinsiyetçiliğe, homofobiye, türcülüğe nasıl bakabiliriz? Oradaki romanlardaki, işte edebiyat eserlerindeki gaflet anlarını nasıl takip edebiliriz? Ve bu aslında nasıl bize bir yüzleşme sağlıyor sorusundan yola çıkmıştık birlikte, hep birlikte düşünerek. Ama burada en önemli şey, Sema'nın da ön sözünde belirttiği gibi, yazarların kendi gaflet anlarına da bakmaya bir çağrıydı aslında bu. Dolayısıyla yüzleşme tek yönlü bir yüzleşme değil. Bazen yazarların, hem roman yazarların ama hem de akademisyenlerin akademisyen olan bizlerin, araştırmacı olan, edebiyat tarihçisi olan bizlerin de zaman zaman okur olarak, eleştirel bir okur olarak ne tür gafledanlarına düştüğümüzü, ne tür temsillerle boğuştuğumuzu ortaya çıkaran bir çalışma oldu. Yaratıcılık demiştir, evet. Hatta o sözü Rosie Braidotti'nin insan sonrası çalışmalarını anlattığı bir kitabından esinlenerek söylemiştim. Çünkü hem cesaret hem yaratıcılığın birleştirmeye çalıştığımız bir yerden okumaya çalıştık gaflet anlarını, cinsiyetçiliği. Bazen çok açık şekilde bağıran, işte o türcü, homofobik, cinsiyetçi temsillerle, anlatımlarla karşılaşıyoruz. Ama bazen de çok sinsi, hemen kendini ele vermeyen biçimlerde karşılaşıyoruz. İşte biraz bunları kazımaya çalışan bir yerden yaklaştı gaflet. Yani çok çok çok güzel, çok kıymetli yazılar oldu. İşte Orhan Pamuk'un eleştiri kitaplarındaki işte kadın temsillerinden, Kemal Tahir'e, İhsan Oktay Anar'dan, Atilla İlhan'a, Latife Tekin'den, Aslı Erdoğan'a kadar, Elif Şafak kadar çok farklı, sadece erkek yazarların değil, kadın yazarlarda da düşülen gaflet anlarını, o cinsiyetçi söylemi belki yeniden üreten mekanizmalarını, iktidar ilişkilerini incelemeye çalıştık. Son sözü de sevgili Fatma Gül Hoca yazdı. O da bize çok güzel bir nefes üfledi, farklı bir nefes üfledi. Böyle bir çalışma oldu gaflet. Çok sahiplenildi. Biz çok mutlu olduk gerçekten. Çok içimize sinen bir çalışma oldu. Hem akademide hem akademi dışında kendine güçlü bir yer buldu. Ama hep daha önce de söylemiştik. Yani gafletin öncesine de uzanmak lazım. Çünkü gaflet kendinden önce gelen feminist edebiyat eleştirisinin üzerine aslında bir taş koydu. Mesela sevgili Jale Hoca, Jale Parla ve Sibel Irz'ın Kadınlar Dili Düşüncesi var. Gene sevgili Zeynep Hocamızın, Zeynep Ergun'un Erken Yittiği Yerde var. Daha çok önce yayınlanan bir takım feminist eleştiriler de var. Edebiyat eleştirisi ekseninde. Dolayısıyla onları da önümüze koyarak, onların da bize öğrettiklerini önümüze koyarak ama özellikle biraz daha çağdaş Türkiye edebiyatı görünmez alanlara biraz müdahale etmeye çalıştık.
Çok da güzel bir çalışma olmuş. Çünkü genelde senin de dediğin gibi hani bununla ilgili çalışmalar var. Akademik çalışmalar. İşte Osmanlı'da feminist hareketleri anlatırken ister istemez oradaki kadın yazarları, işte unutturulan kadın yazarları Senem Timiroğlu'nun kitaptaki yazısında vardı. Kesinlikle. Unutturulan kadın yazarlar üzerine çalışmalar var zaten hali hazırda. Ya da Osmanlı arşivlerinde o dergicilik ya da edebiyat yazarlarının işte adıyla yazması dahi ne kadar tabii önemlidir. Hatta Sema Kaygısız bununla ilgili şey diyor kitapta. Sema Kaygısız demiyormuş. Yanlış hatırlamışım. Edebiyatta kadınların kendi imzalarıyla yazmaya cüret etmeleri başlı başına politik bir direniştir diyor Senem Timiroğlu. Şimdi hem o yazıda unutturulan kadın yazarlar var. Bununla ilgili çalışmalar var. Son yıllarda işte 80 sonrasında özellikle bu çalışmaların çok arttığını biliyoruz. Edebiyatta da çağdaşın belki de hani gafletten önce var mıydı? Daha ufak tefek yazılar vardı ama sanki gaflet bu anlamda da bir ilk, yani çağdaşı ele alan. Aynı zamanda sadece erkek yazarları değil, kadın yazarları da tırnak içinde erkekleşerek oluşturduğu bir dilin kahramanları ama o erkekleşme halini de anlattığı bir kitap. Bence bu anlamda benim hatırladığım ya da benim takip edebildiğim ilk günümüz yazarları da var. Ve içerisine daha kadınlardan yana tutum sergilen Latife Tekin gibi, işte Aslı Erdoğan gibi yazarlarımız da var, hani sevdiğimiz, sahiplendiğimiz, hepimizin okuduğu. Yoksa eleştirilmişti diye hatırlıyorum. Yani Kırmızı Saçlı Kadın'da Orhan Pamuk zaten o dönem çıktığında da çok eleştirilmişti. Ya da İhsan Oktay Anar her daim işte kadın yazarların olmamasıyla dair ya da kadın kahramanların silik olmasına dair eleştirileri var. Bu anlamda önemli. Tekrardan teşekkürler bunu sağladığınız için. Şimdi sen dil meselesinden de bahsettin aslında. Bu bir feminist teori. Yani feminist teorinin, edebiyattaki feminist eleştirinin bir uzantısı diyebiliriz. Peki bu var olan şeyi tersine çevirebilir mi bu çalışmalar?
Kesinlikle çevirir. Çünkü aslında meselemiz dille ilgili. Yani o eril kodlarla, eril hegemonik kodlarla kurulan dilin, bunda kadın yazar, erkek yazardan bağımsız konuşuyorum. O dile aslında bir müdahale ya da o dili nasıl yerli bir edeceğimize dair bir müdahale. Dilin içinde aslında tam da senin söylediğin gibi hani unutulan kadın yazarlar, işte erkekleşmek zorunda kalan yazarlar ya da kadın kahramanların edebiyat tarihinde işte o kanonda yer almaması da gene bir dil meselesi. Dolayısıyla bu tutarz çalışmalar hem ne tür bir dille, işte türcü, mizojenik, homofobik o dilin yapısını anlamamız, bazen dediğim gibi çok örtük olarak o dille uğraşan metinlere tekrar yeniden göz atmamız. Mesela işte Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsederken işte onun dilinden, işte onun hüznünden, onun işte rüya kadınlarından bahsederken ne tür bir dilden bahsediyoruz? Ya da işte Orhan Pamuk'un dilinden bahsederken gene hangi anlatı biçimlerinden bahsediyoruz? Feminist edebiyat eleştirisi bütün o silikleşen, işte hane içine hapsolan kadınların ya da bütün karakterlerin aslında nasıl dirençli bir dil kurduğunu, nasıl dışarıya açıldıklarını gösteren bir yerden konuşuyor. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar özellikle anlatı bilimin, yani edebiyatın sesinin, işte hangi ideolojik yapılarla birlikte dili kurduğu, kimin sesinin yüksek çıktığı, kimin sesinin daha görünmez olduğunu anlatarak bize ya da o yapıları kullanarak çok farklı şeyler söyleyebilir. Çok daha direnen bir yazı bize önerebilir. Dolayısıyla feminist edebiyat eleştirisi ve o eleştiriye tabi tutularak okunan metinlerin edebiyat tarihçiliğinin de değiştireceğine, işte kanunlu, o erkek egemen kanunu da görünmez kılınan sesleri de duyuracağını aşikar. Hatta son dönemde Gafletten sonra mesela sevgili Onur Bütün'ün Cumhuriyet'ten günümüze gene cinselliğin tarihini incelediği, işte feminist edebiyat eleştirilerini topladığı çok güzel derlemesi var. Gene Evdeki Meleği Öldürmek adlı çok güzel bir çalışması var. Ta Cumhuriyet'ten günümüz yazarlarına kadar. Sevgi Soysal'ı mesela orada çok güzel okuyor Onur Bütün. Sevgi Soysal'ın bütün o eril müdahalelerde sesinin kısılması değil, Tante Rosa gibi sokaklarda aslında dans ederek, şarkı söyleyerek, farklı yerlerde gezinerek, farklı yerlerden dili çatarak mesela kurduğunu bize çok güzel bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla feminist edebiyat eleştirisi ışığında okunan metinler ya da feminist edebiyat eleştirisinin, feminist teorinin metodolojilerin ışığında incelenen metinlerin o çok kalın bir hat, yani Tanzimat'tan günümüze kadar çizilen o kalın eril eleştiri hattını da bükebileceği aşikar. Yani
evet. Kesinlikle. Yani şeyden hatırlıyorum, ben de edebiyat mezunuyum. Bizde Mehmet Kaplan çok önemli okutulan, çok işte adımız gibi bileceğimiz bir eleştirmen olarak okutulurdu. Ya Berna Moran da vardı birazcık. Çok böyle jale paralar falan. Yani bir makaleyle geçiştirebildiğimiz tırnak içinde böyle bir şeydi derste. Mesela şeyi hatırlıyorum. Ben ilk defa eleştiriyle ilgili kitabı aldığımda Mehmet Kaplan'ın, bana çok tuhaf gelmişti. İşte yazarlardan kadınları tasvir ediyor. Aşk-ı Memnu'daki mesela Bihter ve Nihal karakterini tasvir etmiş. Diyor ki işte Nihal daha şeydir, açık tenli olduğu için, daha şöyle olduğu için, yani fiziksel özelliği üzerinden onun daha hassas olduğu, daha naif olduğu, işte Bihter'in esmer olması, daha tırnak içinde kışkırtıcı olması, onun daha fettan bir karakter olmasını üzerinden tasvir etmişti. Ve ben şeyi hatırlıyorum, yani onu ilk okuduğumda şok geçirmiştim. Yani hani şey de değil, sadece hani eril olmasından kaynaklı da değil. Yani bir eleştirinin bu kadar yüzeysel yapılması da beni çok şaşırtmıştı. Çünkü sadece karakterleri dış görünüşü üzerinden anlatmak ya da çizmek çok tuhaf gelmişti. Ki edebiyat fakültelerinde hala çok okutulan, eleştiri deyince aklımıza işte bu isimlerin geldiği bir tahakküm, eril tahakküm hakim. Ve birazcık da kişisel olarak şöyle çevremde de konuştuğumda, ya işte kadın eleştirmenler de biraz o zaman kime okuyacağız? Hani biraz abartıyor. Yani kime okuyacağız? Hani hangisini okumalıyız? Gibi böyle okuyacak bir şey kalmaz. Yok, Yaşar Kemal'i de eleştirelim, Kemal Tahir'i de eleştirelim, İhsan Oktay'ı da eleştirelim. O zaman biz neyi okuyacağız? Gibi böyle bir çok yukarıdan yine bir eril bir dille, bunu kadın ve erkek diye ayırmıyorum. Bunu bazen kadın edebiyatçılarda, gerçi bu kavramı da kullanmak sanırım kadın biraz, edebiyatçı evet, demek de evet, dilimize biraz yerleşmiş,
neden sorunlu olabiliyor.
Evet, belirtmiş evet, olalım gibi. Yani bunu hatırlıyorum, o senin söylediğinde bunları hatırladım. Şimdi son zamanlarda da böyle çalışmalar arttı ve işte dille ilgili, cinsiyetçi dille ilgili de bir sürü yazı da yazılıyor. Hani bu güzel bir şey. Sanırım feminist teorinin daha etkin olmasıyla da ilgili. Peki bu dil yeniden ürettiğini söyleyebiliriz herhalde bu şeyin. Edebiyatın kendisiyle yeniden ürettiği cinsiyetçiliği. Peki dilsizleştirsek ya da yani hani böyle tartışmalar da var. Dilsizleştirelim yani asla şey yapmayalım. Cinsiyet belirtmeyen bir dil oluşturalım. Sence bu bir çözüm olabilir mi?
Aslında demin bir önceki şeye yorumuna gideyim. Özellikle o mesela o Aşk-ı Memnu'daki o kalıplaştırılmış, stereotipleştirilmiş aslında kadının bir arzu nesnesi, bir obje olarak dondurulmuş bir hani zamana sıkıştırılmış bir yerinde bahsediyorsun. Yani o imge aklıma geliyor. Oradan tam da bu dilsizleştirmeye gelirsek aslında dilsizleştirme de diyemem ona ama o dilin bütün kurulan, çünkü dil çok şiddetli de bir şey. Yani biz onu asimlendirdiğimiz, anlamlandırdığımız anda çok koyu bir şiddeti de üretiyoruz. Yani dil kim tarafından kullanılıyor, nasıl kullanılıyor, hangi iktidar mekanizmaları dili sahipleniyor? Aslında dilin tarihine baktığımızda şiddet tarihiyle yüzleşmiş de oluyoruz bir anlamda. Bu dil ve şiddet meselesini biraz daha farklı yere çektiğimizde aslında dilin queerleşmesi belki. Yani dilsizleşmesi demem belki ama queerleşmesi. Yani aslında tamamen yerinden, yurdunun evinden sökülüp belki de bir mekana, zamana ait olmayan, tam da senin podcast'inin belki de ismi daha zamansız ve daha yer yüzeysel bir anlamda dili örmek. Türleri gözeten, bütün yaşam formlarını gözeten, kadın, erkek, özne, nesne, akıl, beden, akıl, ruh gibi o ikilikleri yeniden üretmeyen bir yerden konuşan bir dil, belki bir yerden konuşan bir anlatı bana daha adaletli geliyor açıkçası. Daha adaletli bir yerden dili kurmak, her tür yaşam formu için dili öyle kurmak daha edebiyat için de daha adaletli geliyor. Mesela aklıma unutturulan kadınlardan bahsettik. Mesela Nezihe Muhittin geliyor, Suat Derviş geliyor. Özellikle Suat Derviş'in 1930'lardaki İstanbul'daki sokak sokak gezip o gazeteciliğini fevkalade biçimde konuşturması, İstanbul'un 1930'lar 1940'lar İstanbul'undaki yoksul insanlarla, kadınlarla, çocuklarla konuşması ama aynı zamanda bizim gözümüzü tamamen enkaz mekanlara, enkaz işte coğrafyalara, derme çatma işte binalara çekmesi ve orada farklı bir adalet çağrısında da bulunması. Evet, insanı temel alan bir dil, daha şiddetli doğuran bir dil ama aynı zamanda da yeryüzüne açılan, mekanın kendisine açılan bir farkındalığı da çağırıyor Suat Derviş. Yıkıntılarla birlikte tekrar düşünmemizi sağlıyor belki de o zaman İstanbul'unu. Dolayısıyla yani hem insan, hem insan olmayanı, hem mekanı, hem bütün yeryüzünü gözeten bir yerden dili kurmak. O da bana biraz daha hani queer bir dil ya da işte zamanı, mekanı büken bir dil olasılıklarını çağrıştırıyor açıkçası.
Şimdi kitapta sonradan yazısında sen de bahsettin. Fatma Gülbertay'ın bir sözü var. Onu söyleyeceğim. Buna ek olarak sana, senin söylediğine ek olarak, insanların dil üzerine düşünmeye çağıran her şey başka alanlarda da bir düşünme ve değişim çağrısıdır. Aslında dilin ne kadar güçlü ve değişimin de ne kadar öncüsü olabileceğini ve değişimin de bir simgesi olabileceğini gösteren de bir söz. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi zamansızlıktan da bahsettik. Sence edebiyatın, sanatın bir zamanı var mı? Ve günümüz dünyasında, yaşadığımız coğrafyada ya da bunca sıkıntının, derdin, siyasi atmosferin arasında zamansız mı?
Çok geniş bir soru, çok büyük bir soru. Yani ta Aristo'dan alırsan, yani o zaman meselesini farklı yerlerde otursan ve edebiyatın zamanında oradan itibaren hani günümüze kadar düşünürsen gerçekten zamansız. Yani elbette yani zaman meselesi özellikle hani mesela Gaflet kitabındaki yazıları düşündüğümde zaman meselesi, yazının hangi zamanı iblediği, bize ne söylediği, nasıl bir zamansallıktan geçtiği çok çok önemli. Ama aynı anda Gaflet'teki yazılarda enteresan bir dayanışma da var. Yani dayanışmayı zamansal olarak ördüğümüz bir noktadan da Gaflet'i kurduğumuz söylenebilir. Zaman konusu gerçekten çok büyük ve bu konuda da şöyle söyleyebilirim, ben de şu an karıştım aslında zaman konusunda. Edebiyat her dönem yani 1900 mesela işte Osmanlı'dan çok sancılı geçişi, Cumhuriyet'e geçişi düşünelim. Oradaki edebiyatı düşünelim. Ondan sonra Türkiye özelinde konuşuyorum. Türkiye'deki siyasi çalkantıları, politik angajmanları düşündüğümüzde işte 70'ler, 80'ler, işte 2000'lere geldiğimizde her dönem kendi, her zaman kendi edebiyatını, kendi sancısını yaratmıştır. Ve dolayısıyla yani edebiyatı, romanı, şiiri, sanatı kendi döneminden bağımsız düşünemeyiz. Ama öyle kurgular ve öyle şeyler de oluyor ki yazılarda, romanlarda görüyoruz ki çok da evrensel bir şekilde kuruluyor. Mesela tam da Latife Tekin'in Zamansız'ından aslında program öncesinde konuşmuştuk. Latife Tekin Zamansız'da bize Türkiye'den bahsetmiyor ama onun izlerini işte Türkiye'deki kuruyan derelerden, işte HES projelerindeki HES projelerinin doğaya verdiği zararlardan, canlıların ölmesinden, biyoçeşitliğin azalmasından, işte türlerin yok olmasından, kuruyan göllerden hepsinin izini aslında bulabiliyoruz. Ama o Türkiye'de de bir zaman olmayabilir. Tamamen başka bir yerde de evrensel bir şeyden de bahsediyor olabilir Latife Tekin'imize. Tam da bu yani iklim krizinin ya da günümüz antroposen çağının hani bizi sıkıştırdığı yerlerden de bahsediyor olabilir. Ya da Deniz Gezgin'in romanını düşündüğümde mesela, en son romanını düşündüğümde, Kuşlar, Kanatlar, Çiçekler düşündüğümde, orada bir bizim için bir zaman yok ama bir volkanın eteğinde yaşayan çok farklı türlerden karakterler var. Ve o farklı türlerdeki canlılar volkandaki kristalleşen gözyaşlarını kazıyorlar ve çıkartıyorlar. Ama bunu belli bir zaman çerçevesinde okumuyoruz. Zaman ve mekan adeta orada birleşiyor. Bu başka bir coğrafyadaki bir zamanı da imleyebilir ya da çok farklı bir hani lokal bir şeyi de bize söyleyebilir. Zamansallığı da bize söyleyebilir. Dolayısıyla çok geniş bir konu. Yani edebiyatın ve sanatın her dönem kendi trajektörsünü, kendi şeyini yarattığını söyleyebiliriz. Her dönemde tekrar okunması ve tekrar eleştirilmesi gerekiyor. Yani bir edebiyat eserine kendi döneminde bakmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Ama aslında çoğu eserinde çok evrensel konulara, evrensel bir zaman mekan kurgusunu yarattığı için çok farklı yerlerden de okunacağını söyleyebilirim.
Ki birbiriyle bütün bu kitabın, Gaflet'in de ortaya çıkışında sen de söyledin. O bütünsellik, yani Suat Derviş o zamanlar bunları yazmasaydı ki hiç erkekleşmeden de yazıyor. Hı hı. Yani tüm bu yaptığı şeyi de erkekleşmeden dilini de öyle kuruyor. Yaşamını da öyle kuruyor. İşte Nezihe Muhittin aynı şekilde. O dönemde adını unuttuğumuz, yani çok da konuşmadığımız işte Fatma Aliyeler, işte şair Nigar Hanımlar. Yani bunlar aslında o zamansızlığı, yani ucundan tutuyoruz biz onun bir şekilde ve bugüne taşıyoruz. O anlamda da özellikle feminist edebiyat için ya da bu cinsiyetçi edebiyata karşı oluşturulan o zamansızlıkta her biri birbirinin bir halkası gibi, ben öyle görüyorum ve birbirini besliyor. O anlamda da hem zamanlı hem zamansız.
Kesinlikle öyle ve aslında şimdi sen söyleyince şey de aklıma geldi. Uyarlamaları da düşünmeliyiz aslında bu konuda. Mesela işte Suat Derviş'ten bahsettik. Mesela Fosforlu Cevriye'nin şu an hani mesela bir oyunla çevrildiğini ve tiyatrolarda sahnelendiğini biliyoruz. Ya da işte Zabel'i düşündüğümüzde Zabel oyununu seyrediyoruz. İşte Dirmit'i sahnelerde gene seyrediyoruz. Yani dolayısıyla kendi döneminde, kendi zamanını kurarken her eser farklı türlere de bürünerek farklı zamansallıklarda da hem okurla hem seyirciyle çok farklı bir şekilde birleşebiliyor ve aslında türler arası geçişi de sağlıyor dolayısıyla. Yani hani bir romandan sinemaya uyarlamadan bahsedebiliriz. Romandan tiyatro oyununa uyarlamadan bahsedebiliriz. Dolayısıyla zaman konusu hani tek yekpare bir şey değil aslında. Çok farklı yerlerden hani tutulabilecek bir konu gibi.
Zor bir soru. Zor
ama
bir
güzel bir soru. Evet.
Bugünkü bölümün sonuna geldik. Deniz'e çok teşekkür ederim bu konuk olduğu için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.